Ayrım 19, 14. bölüm. Ölüm, Temmuz 97 Çarşamba. İçkiyi yudum diyorum, Nazan da beni izliyor. Bu kez suçsuzum, içme teklifi ondan geldi. Birbirimizi amaçsızca süzüyoruz. Aslında benim bir amacım var, ben öykünün sonunu bekliyorum. Ya o? Buraya geldiğine göre onun da bir amacı olmalı. Amacın ne diye soruyorum, Nazan anlamıyor. Yani buraya gelişindeki... Hiç diyor bu kez geçiştirerek, sonra geçiştirmekten vazgeçiyor, söyleyecek bir amacı var. Belki merak. Onu daha da meraklandırmak için sinsi sinsi gülüyorum. Hala o kızla mısın? Bilmiyorum ama onu aylardır kendimden uzak tutmaya çalıştığıma göre değilim. Değilim diyorum, bilirsin ben hep kendimleyimdir. Biraz düşünüp doğru diyor Nazan, bu benimle beraberken bile böyleydi. Hep hissederdim. Hissederdim de adını koyamazdım. İsim babası gibi mutlu mutlu gülümsüyorum. Artık hissettiği o duygunun bir adı var. İçki nefis, haftalardır bu tadı unutmuştum. Belki de Nazan'la birlikte olduğumdan geri geldi içkinin tadı. Ama ben şimdi Saraybosna'yı, yetimleri ve Galatasaray'da Ekim'deki ya da Kasım'daki bir cumartesi rastladığım o kadını düşünüyorum. Nedense düşüncelerim hep ölülerle ilgili. En çok da göğsüne oğlunun fotoğrafını yaslayan o kadınla. Ama o daha ölmedi. Bilmiyorum, belki de ölmüştür. Eğer o son fotoğrafı da yırtmışlarsa kesin ölmüştür. En son birisiyle ne zaman yattın? Sorduğu soru hayatımın çok uzak bir bölümüyle ilgiliymiş gibi şaşırıyorum. Şaşkınlığımın nedeni ölümden canlılığa geçemeyişim belki de. Hatırlamıyorum. Aylar, haftalar. Vazgeçiyor, çok oldu diyorum. Nazan arsızca hareketleniyor, yanıma gelecek. Geliyor. Yüzünden heceleyerek de olsa okuyabiliyorum amacını. Çözdüm. Amacı kentin uzak bir semtinde eskiden gittiği o gizli lokantadaki tadını unutmadığı yemeğin hala iyi pişirilip pişirilmediğini anlamak. Hadi soyun diyor utanmazlıkla. Bunu başarıp başaramayacağını bilmiyorum. Ya en son ne zaman duş yaptın? Bunu da hatırlamıyorum. Kokuyorsun diyor ve sakalların çok uzamış. Yine de kokuma ve bırakmaya karar verdiğim ilk günden beri sevmediği sakallarıma aldırmadan soyuyor beni. Arsız bir iştahı var. Kibri aşınmış mı? Son karşılaşmamızdaki gibi batmıyor. Oysa ben uyumak istiyorum. Tıpkı aylar önceki gibi. Ferda'nın dokunmasıyla uyandığım sabah gibi. O sabah birinin alnıma dokunmasıyla gözlerimi açtım. Ferda'ydı. Ortalık aydınlanmış, güneş iyice yükselmişti. Hadi kalkın, sabah oldu. Saate baktım. Sabah değil, neredeyse öğlen olmuştu. Ama ben uyumak istiyordum. Ferda'nın üstünde sadece gömlek vardı. Saçları ıslaktı. Az önce duş yapmış olmalıydı. Kahvaltı hazırlıyorum. Başımı ense köküme yığılan ağrıyı dağıtmak için birkaç kez salladım. Üstündeki gömlek benimdi, dolaptakilerden biri. Bacakları yine uzun ancak beyazdı. Çoraplarını henüz giymemişti. Kalkıp duş yapıncaya kadar her şey hazır olur. Sonra eğilip yanağımdan öptü, dostça. Kalkmak istemiyordum. Gövdemde tatlı, kurtulmak istemediğim bir bitkinlik vardı. Yine de peki dedim, 10 dakika sonra. Devam etmeden sustum. Daha doğrusu devam edemedim. O tatlı bitkinlik alışkanlık yapıyordu. 15 dakika sonra mutfakta Ferda'nın karşısındaydım. Giyinmişti, çizmeleri de ayağındaydı. Oturur oturmaz sordu. Nasıl? İşaret edince kahvaltıdan söz ettiğini kavradım. Yıllardır sabahları düzenli kahvaltı yapmadığımı, sadece kahveyle yetindiğimi söylemedim ona. İyi dedim uzman biri gibi, mükemmel. Yumurtanızı kayısı yaptım. Tamam dedim, rafadan severim ama kayısıya da itiraz etmem. İsterseniz yenisini yapabilirim. İstemediğimi söyledim, o ısrar etti. Ben kararlılıkla reddettim. Böylelikle yumurta konusunu kapatıp kahvaltıya geçtik. Sonra yumurtamı yerken birden çok uzun zamandır çay içmediğimi de hatırladım. 2 bardak da çay içtim. Ferda akşamki hüznünden kurtulmuşa benziyordu. Hüzünden bir gecede böylesine sahiplenici bir mutluluğa geçişi şaşırtıcıydı. Ama doğal bir geçişti bu, insanı rahatsız etmiyordu. Çok konuşmuyorsunuz. Haklıydı, çok konuşan biri sayılmazdım. Bunun nedeni içine kapanıklığım değil, söyleyecek pek fazla bir şeyin olmaması. Işık böyle derdi. Omuzlarımı silktim. Ne anlatmamı istiyordu? Aklınıza ne gelirse dedi Ferda sevinçle. Onun olmayan her şeyi isteyen bir çocuk gibi arsızdı. Hayır demeye hazırlanıyordum. Ama telefon benden önce davrandı. Duvara asılı ahizeyi aldım. Nazan'dı. Akşam turnuvaya gidecektik. Dönüşte onda kalır mıydım? Kalırım dedim. Ne yaptığımı sorunca kahvaltı ettiğimi söyledim. Bu onu şaşırtmadı. Oysa onda kaldığım gecelerin sabahları dışında kahvaltı etmediğimi bilirdi. Masaya geri dönünce önce Ferda'nın gözleriyle karşılaştım. Çünkü en önde gözleri vardı, iyice öne çıkmıştı. Yüzünden ayrılmış yeni bir organa benziyordu. Konuşmadan kahvaltıya devam ettik. Sonunda dayanamayıp sordu. Kimdi? Bir arkadaş dedim. Gözleri hala öne çıkıktı. Sevgiliniz mi? Akşama bridge oynayacağız dedim. O kadın değil mi? O kadında Nazan'ı kastettiğini anlamamış gibi yaptım. O sizi sevmiyor, sadece kullanıyor. Nazan'ı tanımazken bu sonuca nasıl ulaşmıştı? Biliyorum, bundan eminim. Telesekreterde mesajını dinlerken onu duymuştum. Sesinden anlaşılıyor. Ben merkezci, acımasız. Elimi kaldırınca sustu. Benden ne istiyorsun? Artık tekil birisiydi. Öfkem ona duyduğum saygıyı azaltmış, çoğul ekini bir makas gibi kesip atmıştı. Ferda umursamaz bir tavırla hiçbir şey dedi. Eğer dün geceyi kastediyorsanız, dün gece biraz üzgündüm. İçki içmiştim, hepsi bu. Küsmek üzereydi. Pekala dedim, dün geceyi unutalım. Ferda gözlerini geri çekip gülümsedi. Bu önerimi kabul ettiği anlamına geliyor olmalıydı. Kim ne derse dersin, bir tarzınız var. Masadan kalkmış kahve dolduruyordum böyle dediğinde. Evet, çok konuşmuyorsunuz, kompliman yapmıyorsunuz, göze çarpan biri değilsiniz. Ama yine de kendinize özgü bir çekiciliğiniz olduğu kesin. Kahveyi alıp salona geçtim. Ferda da sözüne ettiği çekiciliğime kapılmış gibi peşimden geldi. Ortalık toplanmış, gömlek, yemek masasının sandalyelerinden birinin arkasına geçirilmişti. Kedi az ötede, akşam Ferda'nın ayaklarının dibine kıvrıldığı yerde hala uyukluyordu. ''Ya siz benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?' ''Hiçbir şey dedim, hiç duraksamadan.'' ''Böyle yapmayın.'' Sivrilttiği sesi kediyi uyandırmıştı. ''Ne yapıyordum ki?'' ''Düşüncelerinizi hep kendinize saklıyorsunuz. Tanrı aşkına bir kez kendinizi açsanıza.'' ''Peki dedim, bir dahaki sefere ne düşündüğümü söyleyeceğim.'' ''İyi ama neden gelecek sefere?'' Sağ elini ucunda ağır bir şey varmış gibi öteki eliyle destekleyerek sallarken ekledi. ''Haydi biraz yürekli olun.'' Yürekli değildim, açık sözlü olmaya da niyetim yoktu. Kahvemi yudumlarken kedi yeniden deri koltuğa dönmüştü. Tablolardan biri eğri duruyordu. Düzeltmeliyim diye düşündüm. Akşam bridge oynarken yine sıkılacaktım. Üstelik çok sigara dumanı da olacaktı. Ama eninde sonunda turnuva bitecekti ve ben Nazan'ın bacaklarının arasına girecektim. Bunları da düşündüm. Sizinle yatmadığım için bana öfkelendiniz ve anlaşılan hala kırgınsınız. Nazan'ın bacaklarının arasından çıkıp başımı salladım. Öfkeden çok sıkıntıydı benimki. Bir şey söyleyeyim mi? Bakışlarımı kediye çevirdim. Çünkü ne zaman ona gözlerine baksam ısrar ettiğimi düşünüyordu. Aslında kimseyle yattım, sayı, yani... Beni bekliyordu, hafifçe ona doğru döndüm. Ferit'le, üf, beni neden sorguluyorsunuz? Bence aramızdaki sorunun temelinde o kabul etmek istemese de bu var. Sorunun oldukça ilginç olsa da ne kendisini ne de temelini öğrenmek istiyordum. Ayşe'ye telefon edip birkaç yeni kağıt hakkında bilgi alacaktım. Belki Nejat'a uğrardım. Akşama doğru Nazan'la kulübe gidecektim. Zaten başkalarının gördüğü ama benden gizlenen meçhul, sorunlu bir yüzüm vardı. Benim temel sorunum buydu. Onun sorununun temelini aldırdığım yoktu. Şimdi anladınız mı? 15 yıl önce ışığı anlamamıştım. Şimdi de onu anlamıyordum. Ama daha ileriye gitmesine engel olmak için anlamış gibi anladım dedim. İyi, gördüğünüz gibi davranışımın sizinle ilgisi yok. Nedense bu işi yapamıyorum, kasılıp kalıyorum. Sözlerini şiir sevmeyen birinin uzun bir şiiri dinlemesi gibi dinliyordum. Karşımda duran kadın birkaç hafta önce karşılaştığım o kışkırtıcı, gizemli kadına hiç benzemiyordu. Onun sıkıcı ikiziydi sanki. Aslında o da halinden pek memnun sayılmazdı. İkimiz de zamp gibi yapışken, çektikçe uzayan bir sıkıntıya tutsak olmuştuk. Konuşmamız birbirimize bir şey iletmiyor, içinde geleceğe ait hiçbir dilek, arzu ve niyet barındırmıyordu. Bir anlamda yazgıya benziyordu Ferda. Kestirilemiyor, en kötüsü beğenmeseniz de katlanmak zorunda kalıyordunuz. Sonunda telefon tekrar çaldı. Zilin sesi sıkıntı bulutlarını yarıp bizi tekrar hayata döndüren güneş gibiydi. Arayan Ayşe'ydi, benden önce davranmıştı. Söylediklerini dikkatimi sıkıntıdan çekip çıkartmakla zorluk çektiğim için iyi anlayamadım. Uzatmadık, tekrar konuşmak üzere vedalaştık. Ferda'ya geri döndüm. Hafifçe eğrilmiş bir palmiye yaprağını andırıyordu. İnce, uzun ve düzenli. Görünüşe göre de beni ürpertmeyen bir rüzgarla iki yana hafif hafif sallanıyordu. Dudağım acıyor. Yine içinde hiçbir şey olmayan bir düşünceyi ya da duyguyu değil, yakınmalarını ileten anlamsız sözcükler de acıyan dudaklarından dökülen. ''Benimle ilgilenir misiniz lütfen? Dudağımı bu hale getiren sizsiniz herhalde.'' Alt dudağına baktım, hiçbir şeyi yoktu. ''Çok bencilsiniz. Sevişmediğiniz, sevişmeyeceğiniz kadınlara ilgi göstermiyorsunuz.'' Sesindeki inancı fark edince ona öfkelenmeyi bırakıp söylediklerini düşündüm. Haklıydı. Yatmayacağım, o sevişmek diyordu. Ya da parayla ilgili bir şey yapmayacağım, kadınlarla ilgilenmediğim doğruydu. ''Haklısın.'' dedim. ''Ama ne yapayım, ben buyum.'' ''Evet, siz busunuz. Üstelik artık bana siz diye hitap etmiyorsunuz. Size izin verdiğimi hatırlamıyorum.'' Küçümseme, başı ağrıdığında aldığı derin bir solukmuş gibi rahatlatıyordu onu. Bu açıdan ablasına benzediği söylenebilirdi. Saate baktım, biri geçmişti. Omuzlarımı kaldırıp başımı sağa sola döndürdüm. İzin versem ağrı ense köküme yerleşecekti. Kahve pek işe yaramamıştı. 5 dakika kadar sustuk. Söyleyecek bir şey bulamıyordum. Mürekkebi bitmiş bir kalem gibi boşalmıştım. ''Konuşsanıza. Onunla ortak hiçbir şeyimiz yoktu. Birden hatırladım, vardı ışık.'' ''Ablandan söz edelim.'' dedim, ''siz demeden.'' Sözlerimi tokat gibi sert ve şaşırtıcı bulmuştu, biraz sendeledi. İki yana sallanan narin palmiye yaprağı kırılmıştı. En azından dudağının yeniden acıdığını biliyordum. ''Hangisinden?'' dedi. ''Unutmuştum, ölen iki ablası daha vardı.'' ''Işık'tan.'' dedim. ''Öğrenmek istediğiniz nedir?'' Işık onu kuşkulandırdı. Önce yatak odamda resmini bulmuştu, şimdi de birdenbire ondan söz etmek istiyordum. ''Öldüğü'' diyecektim. Son anda tuttum kendimi. ''Yaşadığı yeri görmek istiyorum.'' Ferda'nın bakışları üstümdeydi. Anlamak ister gibi alnı da kırışmıştı. Gözlerine kahince bir derinlik yerleştirmeye çalışıyordu. ''Neden?'' ''Dün Tahir Bey'i gördüm.'' ''Tahir Bey mi?'' Kuşkusuna eklenen şaşkınlığı gözlerini derinleştiriyordu. ''Ablamın kocası.'' Başımla onayladım. ''Onunla ne ilginiz var?'' ''Burada oturuyor.'' dedim. ''Güney kanadında.'' ''Onu tanıyor musunuz?'' Ensemdeki ağrının batmasını aldırmadan başımı salladım. ''Neden her şeyi açıkça anlatmıyorsunuz bana?'' Tahir Bey'i tanıyan birini bildiğimi söyledim ona. Burada durdum. Bu en azından bütünüyle yalan sayılmazdı. İkinci yüzümün sahibi bir başkası değil miydi? Adamın ablasıyla kocasını 1981'den tutukluluklarından beri tanıdığımı söyleyince Ferda, ''Sözünü ettiğiniz kişi aslında fotoğraftaki adam değil mi?'' diye sordu. ''Evet.'' Yüzüne baktım. Kuşku hala gözlerinde duruyordu. Bunun üzerine son hamleyi de yaptım. Tahir Bey ablana ait sarı bir defterden söz etti. Anılarını yazdığı günce gibi. Böyle bir defter gördün mü? Görmemiştim ama artık kuşkunun sonuna geldiği kesindi. Çabucak anladım. Ablanın hastalığının nedenini bulmak istiyorsan fotoğraftaki adam hakkında öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmeliyiz. Madem tanıyorsunuz neden onu bulmuyorsunuz? Bir yalan daha. İzini kaybettim dedim. ''Defterde ne var?'' ''Bilmiyorum.'' dedim. ''Ne olduğunu ancak bulursak öğrenebiliriz.'' ''Peki.'' dedi. ''Söylediklerinizi düşüneceğim.'' Ardından da gitti. Kafası karışmıştı. Biraz düşünecekti. Ben biraz daha kaldım, sonra çıktım. Daha doğrusu aşağıdan gelen bağırışmalar nedeniyle herkes gibi dışarı attım kendimi. Sesler sokaktan geliyordu. Kapının önüne karınca sürüsü gibi kımıldayan gürültücü bir kalabalık yığılmıştı. Yüksek sesle konuşan insanları yarıp kalabalığı çevresine toplayan odağa doğru ilerlemeye çalıştım. Ama kalabalığın dokusu oldukça sıktı. Bir iki denemeden sonra vazgeçerek beklemeye karar verdim. Sonunda ortalık biraz yatıştı. Ben de kalabalığın içinden dışarıya doğru geri dönenlerin açtığı yoldan olayın merkezine doğru yürüdüm. Kapının 10 metre kadar solunda sokağın tam ortasında yerde yüzü koyun yatan bir adam vardı. Sırtından vurulmuştu. Yarası arkasındaki kocaman delikten belli oluyordu. Her yer kıpkırmızıydı. Sanki etraftaki kan adamın vücudundan yayılmamış, beceriksizin biri sırtındaki delikten içeriye akıtmaya çalışırken yanlışlıkla ortalığa saçılmıştı. Cesedin başındaki 3 kişinin arasında kısa boylu yöneticiyi görünce, kurbanın benden kuşkulanan o uzun boylu adam olduğunu anladım. Adı Osman'dı, hatırlıyordum. Güney kanadının önü ıssızdı. Çevredeki sesler bir süre sonra giderek yükseldi. Ben kalabalıktan uzaklaşırken tempolu bir öç alma çığlığına dönüşmüştü bile. Ortalık daha da karışacaktı. Oradan çabucak ayrıldım. Nejat'a gittim. Sekreterin saçı eskisi gibiydi. Henüz değiştirmemişti. El sıkışır gibi gülümsedik birbirimize. Bakışlarındaki karşılık veremediğim içtenlik beni utandırıyordu. Bu yüzden gözlerimi kaçırdım. ''Kedi nasıl?'' diye sorunca utangaç bir tavırla ''iyi'' demekle yetindim. Nejat yalnızdı ve her zamanki gibi yorgundu. Belki de onu daha fazla yormamak için cinayetten söz etmedim. Başını bir feylesof gibi ağır ağır iki yana sallıyordu. Söyleyecekleri var demekti bu. İlkine, Güzin'le ilgili olana istediğini yapmasını söyleyerek karşılık verdim. İkincisini, o iki yabancının da geleceği Güney Kanadı ile ilgili toplantıya katılma önerisini ise hemen geri çevirdim. Aklın varsa sen de bu işe karışmazsın diyerek uyardım da onu. Bunları söylerken Nejat susmuş beni süzüyordu. Sonra korkağın tekisin dedi. Evet dedim, korkağım ben. Bilinçli, ayırt edici, beni belalardan koruyan yardımsever bir korkaklığım vardı. Ve ben korkaklığımı bir erdemmiş gibi el üstünde tutuyordum. Nejat sadece Faruk'u tanıyordu. Ne Veysel'i, ne Tahir Bey'i, ne de o ince adamı görmüştü. Elimi sallayınca, peki peki dedi, anladım. Soğuk bir şeyler ister misin? Bir şeyler değil, içki istiyordum. Sıcak ya da soğuk. Nejat ne diye sordu. Fark etmez dedim. Gin tonik? Olur dedim. Az sonra gin tonik içiyordum. İçerken havadan, sudan ve herkesin dilinde olan kamyon kazasından konuştuk. Nazan'la barışmamıza şaşırmamıştı. Yıllardır yaptığımız gibi Beyhan'dan hiç söz etmedik. Ayla Mersin'e annesinin ya da babasının, aklımda tutamadım, yanına gitmişti. Hafta sonuna kadar gelmeyecekti. İstersen Güzin'le yatabileceğini ima edince Nejat öfkeyle elimi itti. Aldırmadım. Çünkü yorgunluk öfkesini aşındırmış, keskinliğini yok etmişti. Dişsiz bir öfkeydi onunki. Sustuk. Gin tonuyu çabucak bitirdim. İkinciyi de istiyordum. Ama akşam Nazan'la bridge oynayacağımızı hatırlayınca vazgeçtim. Biraz kahve istiyorum dedim Nejat'a. Koyu olsun. Saçma sapan adamın tekisin diye cevap verdi ama seni seviyorum. Kahve içebilecektim çünkü beni seviyordu. Kahveyi bitirince Nejat hala beni seviyordu. Yüzünü buruşturarak eğildi. Ne olacak senin halin? Yüzünün buruşmasına neden olan şey bana duyduğu acımaydı. Ama yorgunluğu, sevgiden kök alan bu duygunun saflığını bozmuş, anlamsızlaştırmıştı. Acıması bu haliyle biraz küçümsemeyi andırıyordu. Üstünde durmadım. Halimden memnunum dedim. Hiçbir amacın yok. Başımı salladım, yanılıyordu, vardı, hem de çok ciddiye aldığım bir amaç. Yaşamak dedim, doğru dürüst, kimseye muhtaç olmadan, kimseye bulaşmadan, paşa paşa yaşamak. Bundan daha iyi bir amaç olabilir mi? Yüzümden söz etmedim tabii, yüzümün sırrını da çözmek istiyordum. Bu da bir amaç sayılırdı. Nejat kararlıydı, ille bir amacımın olmadığını kanıtlayacaktı. Neyse ki telefon ona izin vermedi. Alo derken sesi önce yorgundu, sonra giderek öfkelendi. Yarım dakika sonra ahizeyi bırakırken dümdüz bana bakıyordu. Hemen anladım, bir şey isteyecek. Ayhan'ı getirmişler dedi. Sabah yolda yine birisiyle kavga etmiş. Polis gelince onlarla da itişmiş galiba. Kahvesini aceleyle bitirdi. Karakoldan çıkarmışlar, şimdi buraya geliyor. Püf, anlatacakları olmalı, sen dinler misin? Mutlaka bitirmem gereken bir bant var. Saate baktım, bir saat kadar vaktim vardı. Ayhan'ı hatırlayınca en fazla yarım saat dedim. Nazan'la buluşacağım. Anlaştık dedi Nejat. Yarım saat sonra nöbeti devralırım. Sözlerini bitirir bitirmez stüdyoya inmek için kapıdan çıkıp gitti. Ayşe'yi aradım, şubede değildi, çıkmıştı. Birkaç dakika sonra Ayhan içeri girdi. Son gördüğümden beri epeyce değişmişti. Usturayla kazınmış saçları, ayaklarındaki büyük botlar, garip bol pantolonu ve hiç kimseye bakmayan gözleri. Karşımdaki adam kente değil, dağlara aitti. Buraya yolunu şaşırıp yanlışlıkla gelmiş birini andırıyordu. Selam dedim. Kaşının üstünde yeni tentür diyot sürülmüş derin bir kesik göze çarpıyordu. Göğsüne yakın tutuşuna bakılırsa kolunu da kötü incitmişti. Nasılsın? Aptalca bir soruydu çünkü berbattı, bunu görüyordum. Ben aptaldım, Ayhan ise inatçı. Fena sayılmaz. Kolunu göğsünden aşağıya indirmeye çalıştı, başaramayınca. Yani daha kötülerini de gördük dedi ve sonra sustu. Saate baktım, 3 dakika sonra yeniden başladı. Herife sus dedim ama dinlemedi hıyar. Sabah sabah neden kornaya basar ki? Alet öyle böğürdü ki tavana sıçradım. Az daha önümdeki arabaya vuruyordum. Sakinleşince naralarının bölük börçük yaptığı açıklamasını sıraya soktum. Sabah işe geliyormuş, tam sokaktan caddeye çıkacakken arkasındaki arabadan yükselen acı korna sesiyle tavana sıçramış. Tabii fren yerine gaza bastığından caddeye fırlayıvermiş. Neden sonra durmuş ama arkasındaki sürücünün hala korna çaldığını fark edince... Hala derken yüzüne yerleşen ifade olanları açıklıyordu. Arabadan inip adamı benzetmişti. Galiba trafiğin tıkandığını görüp gelen polisleri de öfkesinin ardından sökün eden sisin içinde ayırt edemediğinden benzetmişti. Karakolda biraz yüklendiler bize diyerek sözlerini bitirdiğinde gülümsüyordu. Boynundaki künyeyi gören polisler durumu anlamışlar. Kendi aralarında biraz konuştuktan sonra yüklenmekten vazgeçmişlerdi. Güneydoğu'da A timinde savaşmış eski bir asteğmen polislerde saygı uyandırmasına uyandırıyordu. Ama benzettiği öteki adam davacı olmaktan vazgeçmemişti. Bana ne demişti? Sinirleri bozuksa Bakırköy'e gitsin. Adamın dilini koparmayı düşünmüştü ciddi ciddi. Neyse ki polisler engellemişti. Aldırma dedim. Nejat halleder. Evet, Nejat halleder. Aslında hep o hallediyor zaten. Elini nedenini anlayamadan uzatmıştı. Biliyor musun, Laleli'de bir otel yanmış. Tam 37 kişi ölmüş. 37 değil, 17 kişi yanmıştı. Ama 20 ölüyü ondan sakınmadan evet dedim. Çoğu turistmiş. Laleli'deki otellerle ilgilendiğine bakılırsa oralarda dolaşıyor olmalıydı. Beni duymamıştı, belki de turistleri önemsemiyordu, cevap vermedi. Oysa yangın yerindeymiş gibi terlemişti, 5 dakika kadar sustu. Sonra birden, hala beceremiyorum dedi, yani geceleri hiç uyuyamıyorum. İçkiyi ve kadınları tek tek ve birlikte denemiş ama becerememişti. Öfke de iyi gelmiyordu uykusuzluğa, bunu da bugün öğrenmişti. Sabır dedim, en sonunda herkes uyur. Gürültü, bir gürültü, ani bir ses oldu mu, hatlar yarıldı, sızma var sanıyorum. Kolu çok acıyordu, başkası olsa gidip yatmasını söylerdim ama bu öneri onun işine yaramazdı. 16 ay önce Bingöl dağlarındaki hendeklerde edindiği inatçı uykusuzluğu kolay kolay peşini bırakmayacaktı. Cebinden sigara çıkarıp tek eliyle biraz uğraşarak yaktı. Sonra sol elini yine göğsünde tutarak yine tek eliyle bu kez kaşınmaya başladı. Geçen sefer sözünü ettiği toprak biti olmalıydı. Anlaşılan uykusuzluk gibi bitten de kurtulamamıştı. Zor dedi birden. Sonra sustu. Saate baktım. Sessizlik bu kez sadece 1 dakika sürmüştü. Önümüzdeki cumartesi devremle toplanıyoruz. 7-8 belki 9 kişi. 9. Zonguldak'ta ama galiba hala hastanede Herifçioğlu. Devresi aynı askerlik döneminden söz ediyor olmalıydı. İyi dedim, yer içersiniz. Yemeyeceğiz. 2 ziyaret var programda. Şehit olan bir asteğmen de çavuşun ailelerini görmeye gideceğiz. Sonra, evet haklısın, belki içeriz. Sigarasını söndürüp epeyce uğraşarak nedense yenisini yaktı. Kolu giderek kötüleşiyor olmalıydı. Doktora gitmesi gerektiğini düşündüm. Yarası da yeniden kanamaya başlayacakmış gibi iyice kızarmıştı. Acilen dikilmesi gerekiyordu. Ağrın var mı diye sordum. Şöyle böyle, dayanırım. Daha kötüsünü de gördüm dememişti bu kez. Sen nasılsın? İyiyim dedim. Gerçekten yüzümü ve öğlen kapının önünde rastladığım cesedi bir kenara bırakırsak iyi sayılırdım. Nazan'ı hatırlayınca hatta çok iyi diye düzelttim düşüncelerimi. Ben 1981'deki o geceyi unutabilmiştim. Ayhan'ın 1996'yı unutması için sadece zamana ihtiyacı vardı. Yengemiz nasıl? Nazan'ı bir kez beni buradan almaya geldiğinde görmüş ve onu hemen akraba edinmişti. Nazan iyi dedim, akşama buluşacağız. Sen iyisin, bana kimse dayanmıyor. Omuzlarını hareket ettirmeye çalıştı. Sadece sağdaki kıpırdıyordu. Çünkü geceleri uyumuyorum. Hadi uyudum diyelim, kadın yatakta bana dokunur dokunmaz boğazına sarılıyorum. Güldüğümü sanarak yüzünü buruşturan garip bir ses çıkardı. Ne yapsın fukaralar? Geceleri yastığın altına kasatura koyan birini sen olsan ister misin? Cevabı kendisi verdi. Ben istemem. Yeniden saate baktım. 28 dakika olmuştu. Ayhan kaşınırken kapıya göz attım. Nejat'ın gelmesi gerekiyordu artık. Nejat 10 dakika sonra geldi. Yüzünde özür dileyen bir ifade yoktu. Can sıkıntısı vardı. Ayhan'ı yarası, kaşıntısı, çıkık kolu ve uykusuzluğuyla ona bıraktım. Doktora götürecekti. Dışarıda hava iyice serinlemişti. Kış sonunda geliyordu. İlk gördüğüm taksiye bindim. Nazan asık bir yüzle karşıladı beni. İçki içmeme de izin vermedi. Dikkatimin uyuşmasını önlemek için böyle diyordu. İkili turnuvalarda takım maçlarında olduğu kadar başarılı olamamamın nedeninin içgüdüsel olarak tedbirli olmamdan, risk almayı beceremediğimden kaynaklandığını bir türlü anlamak istemiyordu. Kalacak mısın diye tekrar sorunca evet dedim. 2-2,5 saat süren turnuvanın sonunda o kadar geriliyor, dikkatini o kadar yoğunlaştırıyordu ki uyuyabilmesi için mutlaka gevşemesi gerekiyordu. Gergin yüzüne bakarak gülümsedim. Onu gevşetmeye bayılıyordum. Nefret ettiğim bu turnuvaların en güzel yanı bitişinden sonra Nazan'ı yatağa götürme kısmıydı. Aklı oynadığımız ellerde olduğundan kendini bana bırakıyor, bedeni de oldukça geç uyanıyordu. Bu da bana istediğim her şeyi yapmak, sevişmeyi istediğim gibi yönlendirmek için epeyce zaman veriyordu. Turnuvaya kötü başladık, öyle de sürdürdük. Nazan çok ataktı. Her oyundan sonra uyarmama karşın kendini kontrol edemiyordu. Sonunda tartışmaktan vazgeçtim. 3 saat sonra salondan çıkarken sigara kokusundan başım dönüyordu. Sona doğru Nazan yorulduğundan atak oyundan vazgeçmiş, biraz toparlanmıştık. Eve taksiyle döndük. Nazan kötü oyunundan sanki ben sorumluymuşum gibi bir süre koltuğun öteki ucuna çekilip somurttu. Keyfi geri gelince soyunmasına yardım ettim. Altıncı elde neden pikası açıldığını açıklamaya çalıştıkça onu öperek susturdum. Nazan Bridge'i sevdiğinden ya da yeteneği olduğundan değil, onu benzerlerinden farklı kıldığına inandığı için oynuyordu. Bu bağışlanabilir bir züppelikti. Kötü olan bu değil, yeteneğinin sınırlarını kavramaktaki iyimserliği ve oyunu çok ciddiye almasıydı. Onu sırt üstü yatırdığımda hala pikasına çakılacağını, nasıl anlayabileceğini soruyordu kendine. Benimle sevişmeyecekti. Ben de işi tek başıma, yardımı olmadan yapmaya karar verdim. Önce dudaklarını, sonra boynunu öptüm. Nazan hareketsizdi. Kuzey'in pikten Shigan olduğunu nasıl anlayabileceğini düşünüyor olmalıydı. Dipnot Shigan boş, yazarın notu. Güney iki kör açtı. Sıra göğüslerine gelmişti. Hep yaptığım gibi önce soldakine eğildim. Nazan ben cevap vermeyince elleriyle iterek başımı göğsünden uzaklaştırdı. Hadi yardım et bana. Kuzey güneyin iki körüne dört pik diyerek hem körden şilem daveti yaptı hem de pik kontrol gösterdi dedim. Göğüsleri burnumda tütüyordu. Çabucak ekledim. Pikası sende olduğuna göre bu pikten şiganım var demekti. Böyle düşünebilirdin. Sözlerimi bitirir bitirmez başımı göğsüne eğdim. Sıra sağdakindeydi. Evet, çok mantıklı. Neden düşünemedim? Sesi gevşemişti, izin verecekti. Geri dönüp sol memesinin ucunu dudaklarımın arasına aldım. Aferin sana. Oh, biliyor musun, çok akıllısın. Bacaklarının arasına kayıp içine girdim. Altı köre en iyi açılışın kara olduğunu anladığında tek başıma çıktığım cinsel yolculuğu yaralamıştım. Nazan iki dakika sonra bridge'den yatağa geri döndüğünde biraz oyalandım. Sonra zevkle içine fışkırdım. O sabahı bekleyecekti. Nazan hemen uyudu. Ben iki kadeh konyak içip öyle yattım. Yanına uzanınca yana dönüp koluma sarıldı. Bridge'i aşka benzetiyor olmalıydı. İkisi için de güvenilir bir eş gerekliydi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 254.